Ayrım 16, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 182. 35. Kısım. 10 dakika sonra kuzey istikametinden 270'e doğru yola koyulmuştuk. Cooper önde, ben de arkada oturuyordu. Gittiğimiz yerin neresi olduğunu tam olarak biliyor musun diye sordum. Stone beni duymazlıktan geldi ama Cooper, Rockville polisiyle konuştum dedi. Karavan parkı şehrin dışında, Royston ana yolu üzerinde. Cooper'ın bana torpido gözünden çıkarıp verdiği eyalet haritasına bakarak Rockville'in hemen dışındaki Royston ana yolunu buldum. Zannederim bu yol boyunca gitmeye devam edersek karavan parkının tabelasını görürüz. Stone otobanda hızını arttırdı. Haritayı bir kenara koyduğumda kafamın içinde bir sürü soru işaretleri dolaşmaya başlamıştı. Dün gece gerçekten de biri beni aramış olabilir miydi? Yoksa yavaş yavaş kafayı mı üşütüyordum? Saat 10 sularında Rockville'e vardık. Haritaya bakarak Stone'a gideceği yolu gösterdim. Yağmur yağmaya başlamıştı ve çiseleyen yağmurun altında ileriye doğru bakıp karavanlarla dolu park yerini gördüm. Billboardların birinde şöyle bir ilan vardı: çok düşük fiyatlara birinci sınıf konaklama hizmeti. Ama karavan parkının birinci sınıfa benzer bir tarafı yoktu. Bakımsız bir yere benziyordu. Kapıdan geçince yönetim ofisi olduğunu zannettiğimiz bir konteyner gördük. Stone konteynerin önünde durdu. Konteynerin kapısını açıp içeriye adımımızı attığımızda yüzümüze bir sıcaklık çarptı. Pencere camları buharlanmıştı ve bir elektrikli ısıtıcı içeriği harıl harıl ısıtıyordu. İri yarı sert görünümlü, pos bıyıkları kırlaşmış ve kafasında yağ kir içinde bir beyzbol şapkası olan bir adam, ofis masasında oturmuş eski bir paçavrayla gümüş bir kupayı parlatıyordu. Adam yaşını başını almış bir bisikletçiye benziyordu. Pazılı kollarında birkaç tane dövme vardı. İçeriye giren üç ziyaretçiye kuşkulu gözlerle baktı. ''Merhaba, içimden bir ses sizlerin buraya karavan yeri kiralamaya falan gelmediğinizi söylüyor.'' ''Doğru.'' dedim adama ve kimliğimi gösterdim. ''FBI, sen yönetici misin?''
''Yöneticiyim, ayakçıyım, kira toplarım, bekçi başıyım, çöpçü başıyım. Her bir işi yapan tek adam benim burada. Kendimi buranın en iyi elemanı seçmeyi çok severim. Bundan da gurur duyarım. Adım Roy Jergo, sizin için ne yapabilirim?''
''Burada Fleist adında biri hiç kaldı mı?''
Jergo yavaş yavaş ayağa kalkarken gözlerini şüpheyle kıstı. ''Parkın arka tarafında Sun Cruiser karavanda biri var. Adamın adı Otis Fleist.''
''Yalnız mı kalıyor?''
Jargo başını salladı. ''Hayır, kızıyla. Kızın adı Kimberly. Yani kendi kızı olduğunu söylüyor. Ama bu zamanda artık kimin ne olduğunu bilmek zor. Dünya tuhaf oldu. Siz hala farkında değil misiniz yoksa?''
''Kızı kaç yaşında?''
14 ya da 15 falan var herhalde, ya da en fazla 16'dır. İyi ama siz neden soruyorsunuz ki? Bu arkadaşların federallerle başı belada mı yoksa?''
''Fleistler burada ne zamandan beri kalıyorlar Bay Jargo?'' diye sordum.
''Yaklaşık 3 aydır.''
''Nereli olduklarını biliyor musun?''
Jargo başını salladı. ''Hayır, bilmiyorum. Ben hiç sormadım. Onlar da hiç söylemediler. Burada resmi işlemleri asgaride tutarız. Tek derdimiz kiranın zamanında ödenmesi ve kimsenin sorun falan çıkarmamasıdır.''
''Fleistler de bir sorun çıkarmadılar yani.''
''Evet hanımefendi, şimdiye kadar hiç sorun çıkarmadılar.''
''Onlar hakkında bize başka ne söyleyebilirsin?''
''Hanımefendi, tüm samimiyetimle söylüyorum, bilmiyorum. Yani beni yanlış anlamayın ama burada işler böyledir. Adam karavanında belki atom bombası yapıyordur ama ben ne yaptığını bilmem.''
''Peki ama en azından karavanda başka birinin daha kalıp kalmadığını bilebilirsin. Yani Fleist ile kızının dışında, değil mi Roy?'' Adam omzunu silkti.
''Doğrusunu söylemek gerekirse bilemem ama gerçekten de hiç hatırlamıyorum. Tek bildiğim o karavanda Fleist ile kızının kaldı. Peki ama neden soruyorsunuz?''
''Sen onları en son ne zaman gördün?''
''Birkaç gün önceydi herhalde.''
''Stone, peki bu karavan parkında kalan aynı isimle başka biri var mı?''
''Fleist mı? Hayır. Siz bana mesele nedir onu söylemediniz hala.''
''Karavanın yedek anahtarı var mı?''
Roy kafasını salladı. Hayır yok, bazı müşteriler lazım olur falan diye yedek anahtarlarını bırakırlar. Ama bazıları bırakmaz. Flyslar da bırakmamışlardı.
Stone dayılanarak sen şimdi en iyisi bize bir demir çubuk bul bakalım dedi.
36. Kısım. Parkın arka tarafına doğru yürüyerek gittik ve müdür bize Sun Cruiser karavanı parmağıyla işaret etti. Açık krem rengindeydi. Kiraz ağacından tahta kaplaması, yandan tentesi vardı. Birkaç yıllık bir mobil eve benziyordu. Pencereleri kapanmış, perdeleri çekilmiş vaziyetteydi.
Jargo galiba evde kimse yok dedi.
Stone perdesi çekilmiş pencereden içeriye bakmaya çalıştı.
Sen bu seyyar evde birilerini en son ne zaman gördün?
Jargo bir an durdu, düşündü, boynunu kaşıdı.
Ya 4 ya da 5 gün önce falandı, tam emin değilim. Her kapıyı gözleyemem, zaten işim başımdan aşkın.
Kapı tokmağını biraz zorladım ama kapı kilitliydi. Cooper ile Stone pencerelere baka baka mobil evin etrafında dolanırlarken ben de kapıyı 5-10 kere çaldım.
Burada kalanları görmeyeli 4-5 gün olduğundan emin misin diye sordum Jargo'ya. Öyle hatırlıyorum ama zaten %100 emin olamam ki, neden soruyorsun?
Kapıyı biraz iterek açmaya çalıştım ama kapı kaya gibiydi, yerinden oynamıyordu.
Şu son birkaç gün zarfında buraya kalanlar dışında girip çıkanlar olduğunu gördün mü diye sordum.
Jargo sakalını çekiştirdi.
Gördüğümü sanmıyorum. İyi ama siz benim hiçbir soruma cevap vermiyorsunuz ki.
Sonra oturur kafanda eksik kalan ne varsa anlatırım. Şu son birkaç gün içinde park etrafında şüphe uyandıran birilerini gördüğün oldu mu hiç?
Jargo omuz silkti. Senin bu verdiğin eşkal burada oturanların yarısından fazlasında var.
İçlerinde göze batan var mı? Ya da daha önceden buralarda hiç görmediğin biri?
Yok, görmedim.
Cooper ile Stone döndüler. Arka kapıda kilitli dedi Stone omurdanarak.
Tanrı'nın cezası pencerelerde öyle.
Ben yine kapıyı çaldım.
FBI'dan geliyoruz. Eğer içeride biri varsa kapıyı hemen açsın lütfen.
Yanıt gelmedi. Anonsumu tekrar ettim ve kapıyı 2 kere daha çaldım. Ama yine içeriden ses seda gelmedi.
Cooper ile Stone'a dönüp başımı salladım, glokumu çıkardım ve ağzına mermi sürdüm. Aynı anda arkadaşlarımın da aynı şeyi yaptıklarını gördüm.
Müdürün yüzünde gergin bir ifade belirdi.
''Hey, siz ne yapıyorsunuz be? Ben parkında silah ateşlensin falan istemem.''
''Bay Jargo, sana kötü bir haberim var. Şimdi Flyston kapısını kırmamız gerekecek. Sen en iyisi git bir yerlerden bir tane demir çubuk falan bul.''
Jargo neye uğradığını şaşırmış da birkaç adım atıp kapının önüne geçti.
''Bana bakın, kapıyı kıracaksınız ama hasarı kim ödeyecek? Buradaki hasarların sorumlusu benim.''
Stone adamı tuttuğu gibi yan tarafa savurdu. ''Ayak altında dolaşma bakalım.'' dedi alaycı bir sesle.
Jargo itirazlarını sürdürürken Stone kapıya feci bir tekme indirmişti. Ama kapı yerinden bile kımıldamadı. Derken Stone kapıya yeniden bir tekme savurdu.
Bu keresinde tahtanın çatırdadığı duyuldu ve menteşeler kırıldı. Son bir tekme darbesi daha savurdu ve kapı iç tarafa doğru uçup yere devrildi. Ardından hiçbirimizin beklemediği bir şey oldu. Hepimiz kokuyu fark ettik. Çürüyen etin tatlımsı, ekşimsi kokusuydu bu.
Elimi ağzıma götürdüm ve Cooper ile Stone'a döndüm. Onlar da şaşkındı.
''Nezaket kurallarına her zaman uymuşumdur, o yüzden hanımlar önden lütfen.''
Stone bunları adeta alaycı bir ses tonuyla söylemiş, ardından da ağzını eliyle kapatmıştı.
''Teşekkürler. Sun Cruiser'ın içine girdim. Silahım, her şey hazırdı. Adımlarımı büyük bir dikkatle atıyordum. Kapıdan girer girmez bir başka şok yaşadım. Karanlık evde gözlerimi kırpıştırıp karanlığa alışmaya çalışırken yatağın üzerinde yatan birinin karaltısını fark ettim. Karaltıya doğru silahımı doğrulturken kalbim sanki yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Temkinli adımlarla milim milim karaltıya doğru yaklaştım. Yaklaşırken içimden karaltı artık her kimse elinde bana ateş edeceği bir silahın olmamasını diledim.
FBI diye bağırdım. Kalk yataktan ve ellerini kafanın üstüne koy.
Alçak tavanlı mobil evde böyle bir şeyi yapabilmenin zor olduğu aklıma geldi. Ama yatağın üzerinde yatan karaltı ne kalkmaya yeltendi ne de bana cevap verdi.
Bu arada koku öylesine artmıştı ki kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimi kıstım ama hala gözlerim karanlığa alışamamıştı. Çok zor görebiliyordum. Kahretsin, aklım o kadar başımdan gitmişti ki lambanın düğmesini açmayı ancak düşünebildim. Stone arkamı kolluyordu, o yüzden arkama doğru ışığı açsana diye bağırdım. Ya şu elektrik düğmesini aç ya da şu Tanrı'nın cezası perdeleri. Stone duvardaki elektrik düğmesine vurarak ışığı açtı ve tepemizdeki floresan lamba göz kırparak açıldı. İçeriği sert bir neon ışığı doldurdu. Gözlerimi kırpıştırdım. Çünkü aniden açılan ışık gözlerimi kamaştırmıştı. Derken yeniden gözlerimi açtım. Ha siktir dedi Stone, ağzı bir karış açık donup kalmıştı. Cooper da içeriye girdi ve üçümüz durmuş yatağın üzerinde çürüyen cesede bakıyorduk. Bu bir Alman çoban köpeğiydi. Bir tahta gibi dümdüzdü. Hayvan kurumuş kan gölünün ortasında yatıyordu. Koku o kadar ekşimsiydi ki ağzımı kolumla kapatmaya mecbur kaldım. Stone ile Cooper da benim gibi yapmışlardı. Korkudan anladığım kadarıyla bu hayvan birkaç gün önce öldürülmüş. Stone tabancasının namlusuyla köpeğin leşini dürttü. Hayvanın boğazı kesilmişti. Siyah sarı tüyleri donmuş kanlarla lekelenmişti ve yaranın etrafında sinek sürüleri vızıldayarak uçuşuyordu. Artık içeride ışık olduğundan mobil evin içini de görebiliyordum. İçerisi darmadağınıktı. Yerlere giysiler atılmıştı. Mutfak lavabosunun içi yıkanmamış bulaşıkla doluydu. Etrafta kanlı bir bıçak aradım. Çünkü Alman çoban köpeğinin keskin bir aletle öldürüldüğünü düşünüyordum. Büyük bir olasılıkla da köpeğin öldürülmesinde kullanılan keskin alet, Fleiss ile kızının öldürülmesinde de kullanılmıştı. Mutfak tarafına döndüm. Rafların birinde bir adamın fotoğrafını gördüm. Ardından başka bir resim gördüm. Bu da genç bir kıza aitti. Fleiss ile kızı Kimberly. Ne adamın ne de kızın yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. Özellikle de kızın. Kız bana kederli gözlerle bakıyordu. Odanın arka tarafında banyo kapısının olduğunu zannettiğim bir kapı vardı. Cooper'a oraya bakmasını işaret ettim. Onun da silahı hazır durumdaydı. Dikkatlice kapıya doğru yaklaştı. Ardından iterek açtı ve kapı açıldığında önümde bir tuvalet ile bir duş yeri belirdi. ''Burası boş bir hela'' diye bağırdı Cooper. Geriye döndüğümde Stone silahını beline taktı. Burnunu parmak uçlarıyla kapatıp ölü hayvanı inceledi. ''Iy, bu da burayı amma kokutmuş be. Kötü bir köpek de herhalde.'' Stone'un Alman çoban köpeğini ayakkabısıyla dürterken pis pis sırıttığını gördüm. ''Bu adi çoban köpeklerinden hep nefret etmişimdir. Bence Doberman gibi köpek yoktur. Çok saldırgan oluyorlar.'' Elimde üstümdeki cep telefonumu aradım Stone. ''Bilmem biri çıkıp da sapığın teki olduğunu hiç sana söyledi mi?''
''Tabii ya, hep söylerler. Kimi arıyorsun?''
Olay yeri incelemeyi. Olay yeri incelemenin numarasını çevirirken Cooper'a döndüm. Şimdi etrafı inceleyelim, bakalım ne bulacağız dedim.
Pekala, ben gidip arabadan eldiven getireyim.
Olay yeri incelemeye ulaştım ve arkadaşlara Royston Park'ı bir ziyaret etmelerini söyledim. Ardından aklıma gelen en önemli şeyi yaptım. Lou'yu aradım. 37. Kısım. Lou ile olay yeri incelemeyi beklerken mobil evde görsel bir inceleme yapmamızı istedim. Ama sonra bir Sun Cruiser karavanın içinde 3 kişinin çok kalabalık olacağını fark ettim. Sonuçta araştırma yapacağız derken kanıtları çiğneyerek yok edebilirdik de. Bu yüzden bu işi Stone ile Cooper'a bıraktım. Onlar karavanı incelerken ben de yeniden müdürle konuşmaya gittim. Mutfak rafındaki Fleiss ile kızının resmi bana bu iki kişinin öyle mükemmel bir aile oldukları izlenimini vermemişti. Resimlerde ikisi de objektife boş boş bakıyorlardı. Ne birbirlerine sarılmışlardı ne de gülümsüyorlardı. Bu durum merakımı uyandırmıştı. Bir an önce bu insanlarla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyordum. Roy Jargo'yu ofiste bir Red Star Bourbon şişesinin kapağını açarken buldum. Yüzü ölü gibi bembeyaz kesilmiş, elindeki kadehi bana uzattı. ''Bir tek atar mısın?''
''Roy, sen belki farkında değilsin ama ben görev başındayım.''
''Ben de görevimin başındayım ama insanın bazen şöyle bir marşa basması falan gerekiyor.''
Jargo kadehi kafasına diktiğinde gözünde yaşlar belirdi. ''Defterimi çıkardım, iyi misin?'' Jargo'nun elleri titriyordu.
Karavan parkı yöneticiliğim boyunca bir sürü boktan olay yaşadım. Ama böyle bir şeye hiç rastlamadım. Ben hayvanları çok severim. Çocukken benim 10 tane köpeğim vardı. Annem kutup köpeği üretirdi. Birkaç yıl öncesine kadar benim de bir köpeğim vardı. Ama sonra gitti. Hayvan bir kamyonun altında ezilerek öldü. Kamyonun altından ütülenmiş gibi dümdüz çıktı. O kutup köpeğini çok severdim. Acısından kurtulabilmek tam bir yılımı aldı.
Ağzını sildi, burnunu çekti ve kadehini yeniden doldurdu.
İnsan nasıl kalkar da Fleiss'lerin köpeği gibi bir köpeği böyle hunharca katledebilir, aklım almıyor. Sapık bunlar.
Ben en iyisi sana Fleiss'lerin başına gelenlerden bahsetmeyeyim. Kolları dövmelerle dolu sert yaşlı bisikletçinin böyle bir şeyi kaldırabileceğini hiç sanmıyordum. Roy hanım evladının tekiydi. Fleiss'lerle ilgili şüphelerimi ona söylemeyi bir süre ertelemeye karar verdim.
Bence ifadeni almayı bitirene kadar şu şişeyi bir tarafa koysan iyi edersin.
Hey, o benim şişem. Ayrıca burada olup bitenler canımı sıkmaya başladı.
Bir an için Roy'un oturup ağlayacağını falan zannettim. Koca adam karşımda başı belaya girmiş 10 yaşındaki bir çocuk gibiydi.
Alkollüyken alacağım ifadenin mahkemede hiçbir yararı olmaz dedim.
Yani sence o köpeği öldürdüler diye beni alıp mahkemeye mi çıkaracaklar?
Bence evet.
Bir de başına başka neler geleceğini bir bilsen.
Sence o zavallı köpeği öldürenler cezalarını çekecekler mi?
Eğer yakalanırlarsa onlara cezalarını çektireceğime söz veriyorum. Ama şimdi sen şurada oturup birazcık rahatlasan nasıl olur?
Roy kadehini bırakıp sandalyeye otururken elleri titriyordu. Defterimi açıp sayfalarını karıştırdım. Bana Fleiss ile kızından biraz daha bahseder misin?
Ne mesela?
Buraya geldiklerinde yanlarında köpek var mıydı?
Vardı. Fleiss'ı ne kadar az görmüşsen köpeği de o kadar az görmüşümdür. Yani öyle sık görmüyordum. Baba kız bir de Renault çoğunlukla karavanda kalıyorlardı. Renault köpeğin adıydı.
Nedendi peki diye sordum.
Köpeğe neden mi Renault adını takmışlardı, ben nereden bileceğim ki?
Yani neden genellikle karavanda kaldıklarını sordum.
Roy ofis masasının altından bu sefer bir su bardağı çıkardı. Herhalde bardağı içki dolduracak diye geçirdim içimden ama o masanın üzerindeki sürahiden su doldurdu.
Doğrusunu söylemek gerekirse Kimberly genellikle çok üzgün görünüyordu. Ayrıca kızla ne zaman konuşsam çok dikkatli olmaya özen gösterdiğini fark ettim. Ama o kız öyle işte. O yüzden Fleiss'e sorman gerekir.
Açık söylemek gerekirse Roy, Bay Fleiss'ın sorulara yanıt verebileceğini hiç sanmıyorum. Kızı da cevaplayamaz artık.
Roy kaşlarını çattı, bir yudum su aldı. Öyle mi? Peki ama neden?
Biz bu baba kızın öldürülmüş olduğunu tahmin ediyoruz.
Roy ağzındaki suyu püskürttü, onların her tarafı püsküren suyla ıslandı. Kolunun yeniyle ağzını silerken bana baktı.
Tanrım, sen benimle kafa falan bulmuyorsun değil mi?
Tabii ki hayır. Ayrıca belki bana yardımcı olursun.
Bu da ne demek şimdi? Yani ben şimdi şüpheli miyim?
Henüz değil. Şimdi Fleiss'le ilgili hatırlayabildiğin her şeyi anlatırsan bana çok yardımcı olursun. Yani her şeyi en küçük ayrıntısına kadar.
10 dakika kadar Roy'dan Fleiss'leri pek tanımadığını, adamın fazla konuşkan biri olmadığını dinleyip durdum.
Peki o kız sence karısı ya da sevgilisi olabilir mi diye sordum.
Hey, tek bildiğim şey buraya baba kız olarak giriş yaptıklarıdır. Ne bayan Fleiss diye birini gördüm ne de sevgilisini.
Kapı çalındı ve içeriye yüzünde ciddi bir ifadeyle Cooper girdi. Baş parmağıyla karavana doğru bir zafer işareti yaptı.
Bir şey bulduk. Gelip gözlerinde görsen iyi edersin.
16. ayrımın sonu. Sayfa 192.